Ayrım 8. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 130. 6. Hayat Kapısı. Alo, merhaba. Ben Ece Temel Kur'an, Ankara Temel Haklar Platformu mu? Evet, buyurun. Merhaba, Savaş'la Barış'ın annesi Fatma Özçelik'i arıyorum. Kendisi burada değil ama oğlu Savaş burada. Bir saniye, çağırayım. Savaş mı? Demek çıkmış içeriden. Yıllarca onlardan bahsettik Fatma teyzeyle ama bir kere görmedim. Şu işe bak, telefonda. Alo, buyurun. Merhaba Savaş, ben Ece. Anneni senden çok bahsetmiştik zamanında ama hiç... Evet, biliyorum. Fatma teyze iyi mi? İyi. Anladım. Şimdi şöyle Savaş. Oğlum Kızım Devletim kitabından sonra aradan 10 yıl geçti. Ben şimdi cezaevleri, ölüm oruçları ve son süreçle ilgili yeni bir kitap yazmak istiyorum. Fatma teyzeyle çok konuştuk. 96'dan sonra ama ben İstanbul'a geldiğimden beri görüşemedik. 10 yıl önceki annelerle görüşmeye çalışıyorum. Fatma teyze de müsaitse. Bu konuyu değerlendirip size döneriz. Efendim? Biz yazdığınız kitabı onaylamıyoruz. Biz derken? Fatma teyzeyle görüşmek istiyorum ben. Annemin sizinle görüşmesini de onaylamıyoruz. Anladım. Fakat ben Fatma teyzenin kendisiyle konuşmak istiyorum. O benimle konuşmak istemiyorsa kendi söylesin. Ben iletirim. İletecek misin Savaş? Siz sonra arayın. Ne diyeyim? Peki, ararım o zaman. Ankara'nın bozkır sıcağında, buz gibi bile değil, buz yutmuş gibi bir konuşma. Hatırlıyorsun değil mi Gökçe? Bir kış günü evine gitmiştik, kısır yemiştik 90'ların başında. Aradan geçen yılları neredeyse beraber geçirmiş, konuşmuş. 1996'da her eylem günü beraber olmuştuk Fatma teyzeyle. Her gün Barış ile Savaş'tan söz eden haberler yapmıştık Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi nasıl olup da... Kitabı onaylamadıklarını biliyordum zaten de. Konuşmayacak, bir selam almayacak kadar mı? Ertesi gün Savaş çıkmıyor telefona. Bir gün daha kalıyorum Ankara'da. Öbür gün Savaş telefona çıkıyor ve Fatma teyzenin benimle görüşmeyeceğini anlatan bir konuşma yapıyor. Ben de inat ediyorum bu sefer. Daha ertesi gün yeniden arıyorum. Çünkü bir kez Fatma teyzeyle konuşsam, neyse meselemiz hallederiz sanıyorum. Kırıldığı bir şey varsa konuşuruz, düzeltiriz diye. Toplam bir hafta bekliyorum, inat ediyorum. Sonunda telefon çalıyor, Fatma teyze arıyor. Fatma teyze, Ankara'dayım. Seninle görüşmeye geldim. Bir haftadır bekliyorum. Çok işim var benim. Bekleyeyim. İşim bitince konuşuruz. Çok işim var, çok meşgulüm. Kırıldığın bir şey mi oldu Fatma teyze? Yok, ondan değil, ben çok meşgulüm. Peki Fatma teyze, anladım ben. Peki öyle olsun bakalım, çok öperim. İnsan kederli bir klişe gibi düşünüyor böyle zamanlarda. Ne günlerimiz geçti diyorsun, inanamıyorsun bir gün seninle konuşmama kararı alındığını. Neredeyse küçük birer çocuk olarak içeri giren Savaş ve Barış'ın çıkıp onay vermeyen koca adamlara dönüşmüş olabileceklerini, Fatma teyzenin çocukluk albümlerinde resimlerini gösterip, belki şimdi kendi arkadaşlarının bile bilmediği çocukluk ayrıntılarını bildiğim, eski çocukların yeni siyasi adamlar olarak konuşacaklarına, ben büyürken saçları beyazlaşan, ben gazetecilik öğrenirken ihtiyarlayan, ilk ölüm haberleri geldiğinde beraber ağladığımız, oğlunun düğününü anlatırken çok güldüğümüz, kaç kere sarıldığımız Fatma teyzenin, bir gün konuşamayacak kadar meşgul olacağına. Ne acayip şey siyaset. Siyaset böyle bir şey mi acaba? Toplu iğne başı kadar bir yer bile açık kalıyorsa hayatta, hayatın tamamını kaplayamıyorsa, bana sorarsan ona siyaset denmez. Ama zaten belki de Savaş ve Barış da böyle düşündüğüm için annelerine, benimle konuşmaları için onay vermez. Sevgili Gökçe, açıklayabilmem gerekir bunları biliyorum. Ama bu seferlik beni affet. Bir şey diyemiyorum. Çünkü olanlara ben de pek anlam veremiyorum. Sadece görüşte. Nasıl ayrı düşürülür insan birbirinden? Örgü siyaseti denen hadise bazen nasıl aşılmaz duvarlara dönüşür insanları örgütleyeceği yerde? Ben de bir yerlerde yanlış bir şey yapmışımdır demekten başka çare yok herhalde. Gel biz seninle Ankara'nın tepelerine çıkalım. Eski dostların konuşmaya vakti yok madem. Biz de kendimize nasıl oldu da böyle olduk bunu söyleyecek birilerini bulalım. Şu evin kapısından gir bakalım. Serin serin yorgan diken kadınlara merhaba de. Yeni yıkanmış bahçeden geç, sarı süs kabaklarının şakalarına bak dağlarda. Yüzün düştü biraz. Anlat o zaman başımıza gelenleri. Canımızın nasıl sıkıldığını, insanın kalbinin bazen süt gibi kesilip parça parça işe yaramaz bir organa dönüştüğünü. Bak bakalım ne diyecek sana divanda oturmuş duran Veli. Bu bir savaş. Duygusallıkla ilgisi yok. Sor bakalım Gökçe. Veli bu kadar sertleşeceğini tahmin eder miymiş başlangıçta? İçeri girmeden önce sosyalizmden söz ettikleri o gece sohbetlerinde, kitaplar okurken, bu memleket nasıl daha güzel olur diye düşler kurarken, insan sağ kolunu sol eline alıp taşıyınca biraz duygusuzlaşıyor elbette. Veli Saçılık daha 17'sini bitirirken, TDKP'ye ait 2 adet bildiri dağıtırken içeri alındı. Veli şimdi 28 yaşında. Bayrampaşa cezaevinde yapılan şefkat operasyonunun hemen öncesinde, Burdur cezaevinde yapılan operasyonda sağ kolunu kaybetti. Veli'nin sağ kolunu hapishanenin duvarını yıkan inşaat kepçesi yedi. İşte o zaman Veli, kopan kolunu eline alıp tuttu. Öylece durdu. Sevgili Gökçe, hayat bitmiyor biliyor musun? Tam biter artık dediğin yerde bitmiyor işte. Beterin beteri vardır diyorlar ya, en beterini kimse bilmiyor. Biz daha bunu bile bilemezken, birileri yapılabilecek en berbat şakayı yapıp bütün bu hikayenin adını şefkat ya da hayata dönüş operasyonu koyuyor. Gökçe söylesene, bu şakalara kim gülüyor? Ve şimdi Veli, bütün bu olanları herhangi bir hayat hikayesiymiş gibi anlatıyor. Bu bir savaş dediği gün, devlete karşı açtığı tazminat davasını kazandığını öğreniyor. Duygusallıkla ilgisi yok dediği gün, aslında Paris'e aşık olduğu kadını evlenme teklif etmek için gitmeye karar veriyor. Protest kolunu takmayı hiç sevmiyor. Hayatının gövdesine yazılı hikayesini sağ yanında delikanlı gibi taşımayı tercih ediyor. Paris'teki çok güzel kız, şimdi belki Saint Michel meydanında bir kahvede oturmuş, onu yaralarıyla birlikte sarmayı bekliyor. Başkaydı tabii diyor Veli, 1996'da her şey daha yumuşaktı. Duruyor, öfkeleniyor, basının nasıl korkaklaştığını anlatıyor 2000'de. Hayata dönüş operasyonundan sonra nasıl hiçbir şey yazmadıklarını, yazmaya cesaret edemediklerini. Aydın Doğan gelse şimdi, elimde silah olsa, yarım bırakıyor sözü. Paris'teki kız Saint Michel'de hala orada bekliyor. Kendiliğinden gülen bir yüzü var Veli'nin ama çok yakın arkadaşlarının, gazetelerin sahte dediği oruçlarda öldüğünü, operasyonlar sırasında yanan, ölen, sakat kalan arkadaşlarını unutamıyor. Şefkat operasyonu sırasında kolunun şefkatle koparıldığını zaten istese de çok güzel bir kız. Saint Michel meydanından yürüyüp Aşıklar Köprüsü'nde biraz duruyor. Yüzüne aniden güneş vuruyor, rüzgarda durmuş saçını tutuyor. Veli birazdan annesine soracağım şeyleri bildiği için kulağıma fısıldıyor. Sakın ağlatma annemi. Kezban teyze bitirmiş yorganı dikmeyi divana ilişiyor. Ağlamam, ağlamam ama unutamam da. Elinde kurumuş çiçek dalları, yapraklar. Unutmam, çocuklar da unutmaz. Dünyayı verseler yaşanmış bir olaydır. Nasıl unutacaksın? Kuru yapraklar ufalıyor. Sonra işte dinle bakalım Gökçe, o bahçe divanında neler neler söyleniyor. 1996'daki annelerle beraber miydin Kezban teyze? ÖDP il merkezine gidip geliyor muydun? Gidiyordum. ÖDP'deki annelerin yanına gidiyordum. Mahalleden gidenlerle birlikte gidiyordum. Gidiyordum da Veli içeride değildi o zaman. Ama duyarlıydım ben. Ta eskiden beri bir duyarlılığım vardı. Ne olduğunu da çıkaramıyordum. Sağı solu da bilmiyordum da içimden gelen bir şey. Beni kimse etmedi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın Seyran Bağları'nda siyah beyaz bir televizyon vardı. Onlar idama giderken hepimiz böyle sıkışarak oturmuştuk biz. Böyle izlemiştik. Yer yoktu. Onlara ağladım. Sabah iyi oldu. Oldu diyenlerle de kavga etmiştim. Bilmiyorum. Bir şeyim var. Kimse demedi. Kendi içimden öyle geliyordu. Onlar idam edildiğinde kaç yaşındaydın teyze? Onlarla aynı yaştaydım. Ama çok sempati duyuyordum. Ne olduğunu bilmiyordum. Onlar hala benim için, hala isimlerini söyle, içimdedir. Hiç unutmuyorum onları. Ne adlarını, ne kendilerini. O zaman evli miydin? Evliydim. Çocuklarım da vardı. 5-6 yaşlarında çocuklarım vardı. Ankara'daydım. Yavaş yavaş oğlanlar büyüyünce onlar da siyasete girmeye başladılar herhalde. 12 Eylül'de bunlar küçüktü. Ben yürüyüşlerineyim katılıyordum ama genelde bunların uzak durmasını istedim ama olmadı. Kendim sempati duyuyordum ama onları uzak tutuyordum. Yürüyüşlere falan götürmezdim. O da olmadı ya, yine katıldılar. Üzülüyordum tabii ama ne bileyim, içimden öyle geliyordu. Üzüldüğüne göre Veli'nin başına gelecekleri mi hissettin acaba? Bir bildiğin varmış belki de. Varmış kızım, varmış. 1996'daki anneleri hatırlıyorsun o zaman. Gittiğine göre ÖDP merkezine. Hatırlamam mı? Unutulacak bir şey değil ki. Hatırlamayacak bir şey olmadı. Ne o ölen çocuk unutulur, ne devletin şefkat operasyonu muydu neydi, o unutulur. Cezaevinde böyle katliam olmuş mu, böyle şey duyulmuş mu? Olacak gibi değildi, değil mi? 1996'da kadınlarla konuştuğumda aralarında ilk kez çocukları için sokağa çıkmış kadınlar vardı. Siyaseti de, devleti de orada öğrendiler. Sen ne zaman ilk sokağa çıktığını hatırlıyor musun? 12 Eylül'de gidiyordum. Katılıyordum da tabii, arada bir yürüyüş falan olursa. 2000'de daha aktiftin öyleyse. Beni içerideyken her şeye katılıyordum. Gazi olaylarından sonra buralarda da olaylar oldu. Resmimiz var Veli ile gazeteye çıkmış. Üzerime kapanmış polis gelince. Ben köpekler diye bağırıyordum. Yüzüme kan geldi çünkü. Ben Veli'nin bir yerine değdiler sanıyorum. Onun kanı zannediyorum. Meğer benim başım yarılmış. Kan olmuş her taraf. Bir şey hatırlıyor, gülüyor. O zaman Hürriyet manşet yapmış. Anneciğime vurmayın diye. Halbuki Veli bağırıyor. Vurmayın anneme köpekler diye. Ondan sonra da polisler beni alacak. Mümkün olduğu kadar Veli'yi bırakmamaya çalışıyorum. Bunu da Veli'yi gösteriyor, yanıma alsınlar diye. İyice sarıldım, beraber götürdüler. Veli de bunların arabasına tekme vurdu. Baktım ki hepsi bunun üzerine yürüyor. Koştum ben ellerinden almak için. Acilin önündeyiz. Doktorlar çıktı o sırada. Olmaz dediler. Bunu yapamazsınız dediler. Numune'nin iyidir doktorları. Bırakmadılar. Beyin cerrahları iyidir oranın. Beyin cerrahlarını bile tanıyorsun artık tabii. Hangisi iyi bilirim. Veli'nin doktorları da oradan. Peki Kezban teyze, sence 1996 ile 2000 arasında fark neydi anneler açısından? Yine ÖDP'de duruyorduk. Kaldırılana kadar. Anneleri kaldırdılar ya, 12 Aralık'ta annelere saldırdılar. Bakanlığa yürümek istedi anneler. En büyük saldırı o gün oldu. Saatlerce sürdü. ÖDP binasına da halkı galeyana getirip sokmaya çalıştılar. O da kendileriydi. Sivil polislerdi. Camları kırdılar. Ondan sonra hayata dönüş oldu onun peşinden. Sindirme, korkutma şeyiydi onlar. Önce bizi bastırdılar, anneleri sindirdiler, korkuttular. Ondan sonra hayata dönüş onlar planlamıştır. Planlı gelirler hep. Annelerin eylemleri bakımından fark var mıydı? Onu sormuştum Kezban teyze. Daha bilinçliydiler. Tabii ki anneler her zaman korkusuz olur. Kendim de yaşadığım için biliyorum, anneler korkusuz oluyor. Annelerin korkacağı hiçbir şey yoktur. Annelerin korkacağı çocuklarıdır. Onlar da zaten çocuklar yani içeride. Anne korkmuyor. Ben çelik polisin, çevik kuvvet demek istiyor. İçine girdim Kızılay'da. Korkmam. Savcıya saldırdım. Korkmam. Çocuğum böyle olduktan sonra bir anne olarak niye korkayım? Savcıya mı saldırdın? Bağırdım işte. Ağzımı tutuyorlar. Ağzımı tutmasalar ellerini kapadılar. Kapamasalar biliyordum daha neler diyeceğimi. Burdur'da operasyon olmuş. Veli'yi görememişim daha. Burdur'a giderken otobüs terminalinde baktım bir kalabalık. Ne oluyor dedim. Benim damat askerler yemin törenine gelmiş dedi. Ben de bağırmışım. Niye çocuklarınıza yemin töreni yaptırıyorsunuz bu katil devlet için diye. Dedim. O bayrak kanlıdır. Geçtiler gittiler. Ama birkaç aile geldi yanıma. Geçmiş olsun dilediler. Çok bitkindim. Hiçbir şey yemiyordum o günlerde. Sadece devlet katil diye bağırıyordum. Bu katiller çocuğumun kolunu koparttılar diye bağırıyordum. Hayata dönüş operasyonundan önce bu. Daha Veli'yi de görmedim. Onu görmeye gidiyorum Isparta'ya. O zaman bağırdım da savcıya. Veli'yi ilk gördüğün zaman nasıldı? Çok, çok, of, of. Öyle şaşırdım ki. Saçları yapışmış içeri attıkları gazdan. Yanında da bir asker var. Beni hiç duymadı bile. Gözleri kanlı. Sadece şeyi sordu. Arkadaşlarım ne oldu anne? Dedi. Ben de hepsi ölsün. Bana ne? Dedim. Niye öyle dedin? Öyle dedim işte. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünmüyorum ama o anda öyle düşündüm. O anda şöyle düşündüm. Burdur'da avukat dedi ki, gelin toplanın, yaraları okuyacağım dedi. İki tane ağır yaralı var dedi. Baktım ki Veli'yi yazmış. Tabii ki ben döndüm annelere. Öyle mi? Gidelim yemek getirtelim demesinler mi? Onlar öyle yemek yediler. Ekmek, domates getirdiler. Anneler yiyor. Annelerin o yemeği yemesi beni çok üzdü. Çocuklarımız bir ay, iki ay aç dururken biz bir gün yemesek ölür müydük? En azından benim acıma katılmaları lazımdı. Tabii ki benim kadar üzülmezdir ama o gün yemeği yemeselerdi ne güzel olurdu. Hem benim saygımı kazanırlardı, hem benim sevgimi kazanırlardı. Ama onlar benim gözümde sıfıra düştü. Veli onları savunsun, ben savunmuyorum. Çünkü onlar orada yemek getirtmeyecekti. Bir de bölmüş bana veriyorlar. Ben aldım, yüzüne fırlattım. Yemeseydik bir şey mi olurdu? Olmazdı. Sen o yüzden Veli'ye öyle dedin o zaman. Arkadaşlarıyla ilgili yani. Peki operasyonlardan sonra anneler arasında neler konuşuluyordu? Farklı örgütlerden çocukların anneleri vardı çünkü. Konuşulan şuydu. Niye bizimkiler başladı da sizinkiler duruyor? Sizinkiler hain. Ben de anlamıyorum. Ama tartışma buydu. Çok oluyordu bu tartışma. Bunlar başlamışlar. Ben de diyorum ki, sizinkiler de başlamasaydı daha güzel olurdu. Çünkü adımlar atmıştık, güzel gidiyorduk. Onların başladığı yanlıştı. İleri bir adım atıyorduk. Böyle tartışmalar vardı. Vallahi biz başlamasına karşıydık bizimkilerin. Biz ölüm orucunu istemiyorduk. Öbürküler de sizinkiler hain gibi laflar ediyorlardı. Çok tartışma geçiyordu aramızda. Orada gerginliği içimize yaşıyorduk biz. Bazen ayrı bile oturuyorduk. Örgütlere göre oturuyorduk. Bana pek bir şey diyen olmuyordu da. Gökçe'nin annesi vardı Fadime Ana. Ona çok saldıranlar oluyordu. Sizinkiler başlamadı diye. Benim tepkim çok büyüktü. Olay yeni olmuştu. Bana bir şey deseler ben onlara saldırırdım. Beni saydıklarından değil, korkuyorlardı. Bana yapamadıkları için diğer annelere yapıyorlardı. Sizinkiler korkak filan. Anneler böyle şeyler mi söylüyorlardı? Anneler yapıyordu. Kendi aralarında yapıyorlardı tabii. 1996'da böyle bir şey yoktu. Ben hatırlamıyorum. Tartışma çok oluyordu. Bazen yine anneler arasında. Sizinki başlamadı, bizimki başladı gibi oluyordu. Ama sonraki gibi değildi tabii. Zaten herkes başlayınca bitti tartışma zaten. Sonra da devlet zaten bize saldırdı. Ekipleştik. Ekipleştiniz? Tabii, gülüşüyoruz. Annelerin bu ölüm orucunu tasvip etmediği belliydi. Ama başlangıçta ayrı olmasak, birlik olsak daha iyi olurdu. Bir çaba oluyordu. Bunu zaten hiçbir anne istemiyordu. Ölüm orucunu anneler istemez. Hiçbir anne çocuğunun aç kalmasını istemez. Başladıktan sonra da onları desteklemekten başka çare kalmıyor galiba. Kalmıyor. Tabii anne olarak çocuğumun bir gün aç kalmasını istemem. Onlar da istemiyor. Zaten anneler de yemiyorlar. Burdur'da yediklerine bakma. Kendi çocuklarının sağlığını duyunca yediler. O bizim çocuktu. Duydular ki ağır yaralı. İki tane. Biri Veli, biri Sadık. Ondan sonra ekmek getirdiler, yediler. Ama ölüm oruçları başladıktan sonra tabii, acaba hepimiz birlik olursak bir çaresi olur mu diyor insan. Hiçbir anne bunu istemez, ölüm orucunu. Başka çare kalmıyor ama istemiyorlar aslında. Kezban teyze, 1996'da da 2000'de de bazı anneler diğerlerine göre daha siyasiydi. Sanki bayrağı onlar taşıdılar diye. Ben de taşıdım bayrağı ama kendim isterim de çocuklarımın önde gitmesini istemem. Ben alınırsam geri bırakılırım ama onlar... Benim alınmamla onlarınki farklı oluyor. Size terörist annesi dedikleri ilk zamanı hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Bana tükürdü bile polis. Üstüme düştü polisin tükürüğü Burdur'da. Ben anneyim anne diye bağırdım. Niye dediğimi de hatırlamıyorum o kadarını. Sizden anne mi olur dedi, tükürdü. Tükürüğü üstüme düştü vallaha. Operasyondan sonraydı. Damadımı gözaltına aldılar, kızdım. Ben de onlara saldırdım. Orada bayağı bir saldırı oldu bize karşı. Sonra tükürdüler bana. Şunlara bak şunlara. Şunlardan anne mi olur diye. Damadı almışlar. Elimizi yüzümüzü yırttı diye. Halbuki ben yırttıydım polisin yüzünü. Peki Burdur operasyondan sonra ne yaptın? Benim geri gelmem gerekiyordu. Adalet Bakanlığı'na çok gittim. Geldim Veli için. Orada çok uğraştım. Onları yaparken tek başına mıydın? Tek başına. Tek bir anne gelmedi benimle. Hiç soran olmadı. Çağırdın mı? Ne diye çağırayım? Biliyorlar. Avukatlar geldi. Veli sevk olacak. Hastanede. Sevkini Amasya'ya yaptılar. Ben istemem orayı dedim. Biz orada yaşamıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz. Haymana'yı istiyorum dedim. Yok dediler. Birkaç defa gittim. Para lazım dediler. Ben de dedim ki Veli'nin kolunu gösteriyor. Onun ücreti ağır ödendi. Tabii ki ağır ödendi. Biz ağır ödedik dedim. Ama daha da alıyorsanız alın dedim. Sonra hiç seslenmediler. Çok ağır ödedik. Değil mi biz ücreti? Veli'ye soruyor. Aile isterse sevkini, istediği yere verilirse aile ödüyormuş ücretini. Biz ödedik onun ücretini. Ondan sonra sustular, Haymana'ya verdiler. Sonra komutan, bak unutuyorum onu hep. Kolu götürür müsün? Dedi bana. Komutan dedi, bak. Ben de dedim ki, senin çocuğun olsa kolunu götürür müsün? Dedim. Elini mi alırsın, çantana mı atarsın? Dedim. Ondan sonra seslenmedi bir daha. Ama ne akıl varsa... Veli'nin ayakkabılarını getirmişim. Gülüyor. Ayakkabı mahvolmuş. Suyun içinde kavrulmuş. Ayakkabı birbirine girmiş. Vermiştir onu, getirmişim o karışıklıkta. Gülüyor uzun uzun. Burdur cezaevine yapılan operasyonla hayata dönüş operasyonu arasında 6 ay var. Veli ile ilgilendiğin için fazla gidemedin herhalde diğer annelerin yanına. Bitti tabii. Artık oraya gidiyordum ben. Haymana'ya, Veli'yi görmeye gidiyordum. Her hafta. Gitmedin bir daha annelerin yanına. Hayata dönüşten sonra annelerle görüşmedin yani. Yok. Arada yürüyüşlere gittim. Veli diyor ki, operasyon öncesinde annelerin eylemleri haber yapılırken, televizyonda annemi görünce çok gurur duyuyordum. Gidiyorum ya, çok gittim eylemlere. İnsanın çocuğu dışarı çıkınca eski gözü karılığı geçiyor mu acaba? Geçmiyor da. Bakıyorum o kadar anne katılmıyor eskisi kadar. Ben kalkıp da şimdi bağırsam yalan olur gibi geliyor. Veli'yi operasyondan sonra Haymana'ya getirecekler. O da kaldı Burdur'da 40 gün kadar protesto yapacağız diye. Çünkü operasyondan sonra da hücrede tuttular. Hücreyi duyunca ben orada nasıl bağırdım. Komutan gördü beni şöyle. Gel gel yaptı. Ne yapıyorsun sen dedi. Ben dedim bağırtmasaydınız. Siz bağırttınız dedim. Ama ben kalkıp da şimdi öyle bağıramam. Çünkü orada çocuğum hücrede. Ama şimdi öyle bağırsam kendi kendime de tuhaf gelir. Bağırıyordum. Tabii ki şimdi öyle yapamam. Bir de sağlığım da iyi değil. Bağırırken çok mu iyiydi sağlığın? O zaman da iyi değildi de hissetmiyordum. Her gün şekerli çay içiyordum sabahtan, çıkıyordum. Onlar çıkana kadar hiç yemek yemedim. Sade bir bardak çayla. Ben onunla nasıl dolanıyordum, hiçbir yerim ağrımıyordu. Veli hastaneye geldi de öyle yedim ben. O Burdur'da yenen ekmeği hiç unutamıyorum ben. Hani birimizin acısı hepimizin acısı filan. Haktan bir yer, anlarım. Ama aileler bizden biriydi. Ben asla affetmem. Veli araya girip aileleri savunuyor. Kezban teyze, Veli'ye bakma öyle konuşur o diyor. Babalar pek yoktu galiba yine eylemlerde. Kezban teyze biraz ötede oturan Veli'nin babasını gösteriyor. Alaycı ve duysun diye de yüksek sesle konuşuyor. Ha burada sor işte yoktular sesini daha yükseltiyor. Bilmiyorum korkak mı oluyorlar ki? Belki babalar geldi de televizyonun anneleri daha fazla gösterdiği için. Yok Veli'nin babası bozulmaya başlıyor. Teyze yapma ben düzeltiyorum sen bozuyorsun. Düzeltmek değil. Bak adamla konuşuyoruz. Kızı ölüm orucunda ölüyor. Bu mahallede otururlar. Hanımını salmıyor. Zorla telefon ediyordum. Duraktan alıp götürüyordum. Bana kızıyor. Niye götürüyorsun diye. Babalar olmuyor. Bir de korkaklar. Biz korkmuyoruz. Niye korkayım ki? Gelmeyen annelerle ilgili ne düşünüyordun? Bak şöyle bir şey. Bana ne diyen bir anne ne görülür ne duyulur. Anneler baskı altındalar. O anneyi bir kere, iki kere getirdim. Adam bana da saldırdı. Siz ne biçim annesiniz? Devlete karşısınız. Devletin ekmeğini yiyorsunuz diyor. Niye ekmeğini yiyeyim dedim. Biz çalışmışız, yemişiz. Devletin ekmeğini ne zaman yemişiz? Hatta hakkımızı bile vermiyor devlet. Gidemeyen anne var, gitmeyen anne değil. Eşi baskı yapıyor, korkuyor. Ben eşimden niye korkayım ki? Korkan anneler gidemiyor. Çünkü... Ama Veli diyor ki, eyleme gelmeyen anneler çocuklarını sevmiyorlardı. Hayır, öyle bir şey yok. Kocalarından korkuyorlar onlar. Hayır oğlum, yanlış düşünüyorsun. Veli araya girip, eyleme gidecek, polisten korkmayan kadın kocasından niye korksun diye soruyor. Kezban teyze cevaplıyor. Korkuyor. Devletten korkmuyor, kocasından mı korkuyor? Korkuyor. Operasyonda gelmeyen aileler, normal zamanlarda da gelmiyor. Tabii biraz da duyarsızlık vardır. Ben adamı boşarım. Şöyle düşün. Veli mi yakın, adam mı yakın? Tabii ki Veli yakın. Veli'nin babası iyice bozuluyor artık. Buraya gecekondu yıkımı için karar çıkarıldı diye bir şey söyledi Veli. Gelseler yıkmaya ne yaparsın? Bak, 2002'de en önde ben oturdum yıkmaya geldiklerinde. Zaten de kinim var. Bile bile saldırırım. Çünkü içimden öyle geliyor. Çünkü bağırısım var. Saldırırım. Yerden bir şey alır, tepelerini atarım. İçimden onlara saldırmak geliyor. Kezban teyze gülerek anlatırken Veli içeri gidiyor. Bana bir şey getirecek. Veli içeri gidince Kezban teyze bana kadın kadına bir şey anlatıyor fısıldayarak. Veli küçüktü. Kolları böyle yumuk yumuktu. Özenmişim. Mavi boncuk taktım sağ koluna. Uyudum. Rüyamda kolu çürümüş. Sağ kolu. Uyandım kalktım duruyor. Bir daha yattım. Yine gördüm aynı rüyayı. Sıçradım kalktım. İkinci kalkışımda kestim boncuğu. Kestim attım. O kolun çürüdüğünü gördüm. Ondan sonra devamlı hep buna bir şey olacak diye bir his vardı içimde. Nereye giderse gitsin. Devamlı buna bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Ben bunu nerelerde buldum? 60 evlere gitmiş, 60 evlere gittim, elime bir poşet aldım bekliyorum. Babası diyor ki, gelmeyecek, gidelim diyor. Bir de baktım oradan geliyor. Anne nereden buldun beni diyor. Sana börek neyi yaptım dedim. Halbuki bir şey olacak diye peşindeyim. Ben bununla böyle bir şey yaşıyordum yani. Yüzü gülüyor şimdi. Kendine gelmiş, iyi görünüyor. Evde öyle de, yani işte, yemek yemekte zorlanıyor. Üzülüyorum görünce. Şimdi para verecekler, tazminat. Ankara'yı verseler, ben onun tırnağını vermem. Parayla ölçülmez. O yaşananlara katlanır mısın? Ne kadar para verseler, katlanırsın. Biri geliyor. Elinde kendi yazdığı, o günleri anlatan kitabı. Kezban teyze divandan kalkıp uzaklaşıyor biraz. Sarı ampuller gibi duran süs kabaklarına dokunuyor. Muhtemelen bastıran ağlamasını kovuyor. Sırtı dönük bize. Sonra yeterince zaman geçince aniden dönüyor. Çiçekler bu sene pek güzel açmadı diyor. Kabaklarla ilgili öylesine bir şaka yapıyorum ben. Daha da uzağa göndermek için kederi gülüyor. Benim hikayesini anlatan kitap kucağımda duruyor. Al bu kitabı Gökçe, çantana koy. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Veli bizi bir arkadaşının evine götürecek. Gece konduların arasından geçip bu kez NATO mahallesinde bir eve gideceğiz. Belki de şehirlerde kadın eli değmiş tek yapılar onlar olduğu içindir. Gece kondular tepelerin üzerine örtülmüş beyaz danteller gibi görünür uzaktan. Şimdi gireceğimiz evde dantel gibi görünen o gece konduların bir ilmeği. Uzun bir bahçe koridorundan giriyoruz içeri. Sarmaşıklardan, asmalardan. Bir baba içeride, bir anne oturmuşlar, sessiz sessiz ihtiyarlıyorlar. İsimlerini söylemiyorlar. Oturuyoruz karşılıklı. Kitaptan söz ediyorum. Yeniden yazacağımı, olayların çok değiştiğini, eski anneleri aradığımı. Anlatıyorum işte. Lafımı bitirir bitirmez, net bir biçimde konuşuyor anne. Şimdi bak kızım. Açık sözden kimse ölmez. Benim süren davam var. 2 kere gözaltına alınmışım. Babası kızacak ama benim çocuğumun bizim başımıza bir şey gelecekse ben çıt demem. 2 çocuğum memur benim. Adını yazmayayım o zaman teyze diyorum. Tam söz verirken ben daha lafımın ortasındayken anlatacaklarını başlıyor anlatmaya. Mesela Evrensel Gazetesi'nden biri gelse içeri almam. Onlar günlerce yazacağız dediler. Benim oğlumu yazacaklar diye ben gazeteyi günlerce aldım ama bir satır kenarda bile yazmadılar. Bak şimdi bu öyle bir şey ki benim kayınbiraderim muhtarlığa aday oldu. Bu kavgaları olunca insanın insana etmeyeceği yok. Bunun demişler yeğeni terörist. Öyle yani. Muhabir yazmıştır teyze. Belki gazeteye girmemiştir haber gibi bir şeyler söylüyorum. Kapı açılıyor o sırada. Ergün giriyor. O girince susuluyor. Sustukça boynu incelen erkekler vardır. Bilmiyorum başka nasıl anlatılır. Durmadan boynu inceliyor Ergün'ün. Çünkü susuyoruz hep birlikte. Ses etsek bir şey incinecekmiş gibi sanki. Aynı yaşta iki insan olarak başka türlü selamlaşırdık herhalde o Korsakov hastası olmasa. Ama o hasta ve hastalara eksik birer çocukmuş gibi davranır ekseriyetle, mütereddit bir sessizlikle. Uzayıp giden sessizliği babası bozuyor, cümleler içinden çıkardığı bir cümleyle. 96'da B1 vitamini yoktu, çocuklar hasta kaldı. Şimdi uzuyor ya 100 gün, 200 gün B1 vitamini var çünkü. Yine sessizlik. Koltuğa konumuz olarak oturuyor Ergün. Konuşmuyor hala. 1996 eylemlerinden hasta kalan bir çocuk olarak Ergün, şimdi 33 yaşında. İçeri girdiğinde 21'indeydi. Ölüm orucunda, cezaevinde belleğini, konuşma ve hareket etme yeteneğini bıraktı geldi. Şimdi ağır ağır yürüyor, yavaş yavaş konuşuyor. İçeri girdiğinde eğitim fakültesi son sınıftaydı. Annesi ekliyor. Bitirmesine 5 ay vardı. Ergün, Korsakov hastası olduktan sonra da 5 yıl cezaevinde kaldı. Artık cezaevinde yatamayacağına dair yazılar, dilekçeler yazıldı. 5 yıl boyunca hepsi yanıtsız kaldı. Ergün'e bakıyorum, hikayesi anlatılıyor önünde, çıt bile çıkarmıyor. Göz göze gelince çiçek gibi gülüyor. Başka nasıl anlatılır? Çiçek gibi işte. Altta böyle bir sessizlik akarken annesi konuşmaya devam ediyor. Avukatı, senin onu çıkartmazlar dedi. Hiç gayret bile göstermedi. Hastalığı var, savcı bile Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı ama avukat hiç çaba göstermedi. Hayata dönüşte Ergün Bursa cezaevindeydi. İlk Ergün'ü çıkarttılar dışarı. Ben baktım, oğlumun gözleri görmüyor. Zafer işareti yapıyorum, görsün beni diye. Ancak bağırınca sesimden tanıyor. Onun sevdiği şeyleri bağırıyorum, ancak öyle, sesimi tanısın diye. Onun sevdiği şeyler ne peki? Devrimci laflar işte. Ah sevgili Gökçe, gazetelere terörist anneler yazanlar, yasa dışı sloganlar atan anneler yazanlar keşke burada olsa. Bir annenin o devrimci lafları oğluna sesini duyurabilmek için söyleyebileceğini hiç düşünmüşler midir acaba? O çocukların annelerini cezaevi çıkışlarında tıpkı kırık dökük 23 Nisan törenlerinden çıkan çocuklar gibi arayabileceklerini hiç tahmin etmişler midir? Sevgili Gökçe, ölüm konuşmaya başlayınca insan sesleri kaybolur önce. Ateş düştüğü yeri yakıyor kızım. Sade Ergün'de değil. Bu hayata dönüşte kızı çıkardılar ya içeriden, yanmış. Benim kızım televizyonda onu görmüş, depresyona girmiş, işini bıraktı. Bizim çocuğumuz olmasına gerek yok. Artık biz herkese üzülüyoruz. Demek ki benim kızım da üzülmüş ki çok ağır hasta şimdi. Bir süre duruyoruz. Ergün'e bakıyor annesi bir süre. Buna Ergün'den söz ediyor. Çok özendim ben çocukken. Çok başarılıydı. Sarı fırtına derlerdi. Şu yukarı yoldan koşarak geldiğini duyardım. Daha yoldayken kapıyı açardım. Oğlumun yanında ilk kez konuşuyorum bak bunları. Bir gece tuvalete kalktı burada. Baktım sürünerek geliyor. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Böyle daha kolay geliyorum anne dedi. Anne duruyor. Herkes yüzünü başka bir duvara dönüyor. Ergün sanki kendi kucağına düşüyor. Yeterince sustuktan sonra anne devam ediyor. İçeriden çıkınca 3 yıl yanında yattım. Eli elimde olsun diyordum. Şimdi öyle. Aç insanlar neye şükrediyorlar diyeceksin. Eli elimde. Ona şükrediyorum. Ergün hakkında o yokmuş gibi konuşmak giderek daha garip bir hale geliyor. İçim sıkışıyor onun sessizliğinden. Ve sadece bu yüzden durup dururken çok zalim bir soru soruyorum. Daha laflar ağzımdan çıkarken pişmanım ama boşlukta asılı kalan sesimi alıp cebime sokamıyorum. Yaşadıklarınız bir yere kadar sizin seçiminizdi. Ama anneleriniz kendilerinin değil, sizin seçimlerinizin sonuçlarını yaşadılar biraz da. Ne dersin? İnsan sevgili Gökçe, büyük hastalıkların ve ölümün kenarından geçince bilgeleşir. Bu yüzden herhalde Ergün benim kadar zalim değil. Orası öyle. Kimse istemezdi böyle olmasını. Ama içerideki insanın da tek dayanağı anneler, aileler. Ancak onlar dışarıda seni destekleyince içeride ayakta durabiliyorsun. Dışarıda bir dağılmışlık, duyarsızlık olduğu için aileler de çocukları içeride olduğu için en duyarlı kesim oluyorlar. Duyarlılık deyince Ergün'ün annesinin aklına diyeceği bir şey geliyor. Bazı anneler, bazıları, onları da kınamam ama ÖDP'nin binasına gidip yukarıda eğitim sahanda yemek yerlerdi. Benim çocuğum içeride aç. Ben bir bardak çay bile içmedim. Belin'in annesinden söz ediyorum. Onun da başka annelerin yemek yemesine kızdığını anlatıyorum. Onun da bazı annelere kızdığını, annelerin 2000'deki eylemler sırasında örgütlere göre ayrıldığını, ölüm orucunu sürdüren, örgütten yargılanan tutuklu annelerinin diğer anneleri hainlikle suçladığını. Orayı oyma, orada çok laf var deyip kesiyor Ergün'ün annesi. Oyamıyoruz bu yüzden. Ergün'ün annesi o günlere dönünce o günlerde sokaklara çıkmış her anne gibi kendini şaşırttığı hikayeleri anlatıyor onun yerine. Biz her gün eylemler yapıyorduk ya, Refah Partisi'ne gittik bir grup, döndük ÖDP'ye. Baktık Tansu'ya. Çiller, gidenler gelmemiş. Telefon ettiler oradan. Destek vermek için gelin dediler. Biz de gittik. Annelerden birkaçı orada bayılmış. Yatıyorlar betonun üzerinde. Benim de elimde bir şişe su var. Yüzlerine çarpayım da ayılsınlar dedim. Bir sivil polis beni öyle koltuğumun altına tuttuğu gibi arabanın içine itti. Benim elimdeki çanta da büyük. İçinde şişeler, pijamalar, eşyalar. Gözaltına alınırsak diye her şeyi yanımızda taşıyoruz ya. Ben tuttuğum gibi çantayı polislerden birinin kafasına geçirdim. O zaman işte kulağıma, kafamın arkasına coplar. Nasıl da denk getiriyorlar. Komiser geldi bağırdı. Otur şuraya. Oturdum. Kendi de benim yanıma oturdu. Yüzümden gözümden kan akıyor. Gözüm olmuş mosmor. O halimle polisin yanında oturan kadına baktım. Bu, Ergün'den bahsediyor. Lisedeyken fitilli çarşaf almıştım. Bohçacı bir kadın vardı. O oturuyor polisin yanında. O halimde tanıdım bak onu. Ondan sonra dedim, ben senden bir daha bir tek iğne alır mıyım? Ergün'ün annesi, polisle birlikte çalıştığı ortaya çıkan bohçacı kadına verdiği bu ağır cezayı anlatırken öfkeleniyor. Ama daha çok öfkelendiği şey bizden saydıklarının ihaneti. Biz baştan beri CHP'liyiz ama artık yok. Biz CHP'ye gittik o zaman, 96'da. Oraya not bırakmış Deniz Baykal. Bunlar teröristlerin anneleri, gönderin, içeri almayın diye. Panzerler geldi bizi çıkartmaya. Biz oradan darbe gördük de ondan çıktık CHP'den. Gözünün hiçbir şey görmediğini anlatıyor Ergün'ün annesi. Dolmuşa bindim, ÖDP'ye gideceğim. Radyoda haberler başladı. Tam ölüm oruçlarını söylüyorlar. Şoför kapattı. Aç o radyoyu diye bağırmışım. O haberler bana lazım diye bağırdım. Çok sinirli bağırmışım. Sinirliydim zaten çok. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Ama şimdi gözü görüyor, eskisi gibi öfkeli değil. Şimdi demini almış artık acı. Benim oğlum geceleri hala kalkıyor. Bunlara 12 gün işkence yaptılar. Hala korkuyor. Gece kalkıyor, ışıkları açıyor, bağırıyor. Anne, kalk, geldiler, mutfaktalar. Ben ilk görünce onu öyle bağırırken dedim ki içimden, Ergün'üm, ölmek istiyordum ama senin için biraz daha yaşayayım. Ergün gözlerini ovuşturuyor annesi konuşurken. Bölük pörçük bir şeyler diyor. Sarı fırtına, tek derdinin şöyle düzgün yürüyememek, acele edememek olduğunu söylüyor. Bir de hafızasıyla ilgili ufak tefek sorunlar. Annesi, doktor günlük tutsun dedi ama unutuyor. Onu da bana soruyor. Belki unutuyor hakikaten. Belki de o kadar çok olayın görülüp geçirildiği günlerden sonra eli annesinin elinde geçirdiği tekrar eden günleri birbirine karıştırıyor sadece. Bahçeye çıkıyoruz. Vişne mevsimi. Dallardaki mucizevi kızıllıklar gibi gülüyor Ergün'ün annesi. Yiyin, yiyin. Vişne bahçesinin kıyısına çekiliyor Ergün. Bir maltepe yakıyor. Veli ile şakalaşıyorlar. Evlilik ve aşk üzerine yarım yamalak. Vişnelerin buruşturduğu yüzlerimizle birimizin kolu yok, birimizin hafızası yarım, birimiz çocuğuna gülümseyerek bakan bir anne, birimiz oğluna iş kurmaya, durumu olmadığını söyleyen bir baba, o konuşmaları yaparken ağlamamayı da becermişiz aslanlar gibi gülüyoruz artık. Neye gülüyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Vişnelerin altında, hayatın bu kederli ve inatçı kıvamının tam ortasında duruyoruz. Ergün maltepesinden uzatıyor. Serttir biraz ama içersen. Çok sert oluyor bunlar Ergün, çok. İçemem aslında, yutamam. Yutulmaz aslında bunlar, sen daha iyi biliyorsun. Ama deniyoruz işte. Ver bakalım bir tane. Daha ilk nefeste tıkanıyorum, hayatın vişne bahçesinde. Gülüyoruz doğal olarak. Öksürüklerime, vişneleri yiyemeyişimize, halimize, hallerimize. Ergün'ün annesi yıkayıp yıkayıp veriyor vişneleri önümüze. 9. ayrımın sonu, sayfa 131.